Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Radyoları başında bizi dinleyen değerli Erkam dostlarını, kıymetli kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti üzerinize olsun sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, yine yeni bir Kitap Dünyası programında güzel kitaplarla inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Artık bahar aylarını, bahar günlerini iyiden iyiye hissettiğimiz bu günlerde artık hem tabiatın bir canlılığına şahit oluyoruz, hem de insanların o soğuk günlerden bir şekilde kurtulup yeni bir mevsime, bahar mevsimine ve arkasından da yaz mevsimine geçtiğini görüyoruz. Tabii bu vesileyle de insanlar daha çok hayatlarını dışarılarda, efendim, seyahatlerini planlamada veyahut gezecekleri yeri, yolculuk yapacakları yerleri belirleme noktasında oluyorlar. Özellikle bu güzel bahar havalarında bu Rabbimizin bize ikram ettiği ve her tarafın yemyeşil olduğu, çiçeklerin, böceklerin açtığı bir zaman diliminde. Tabii bir taraftan dünyamızda bahar gelirken, kelimenin anlamıyla bahar gelirken, öbür tarafta da henüz daha baharın gelmediği ve baharın gelmesinin umudunun olmadığı coğrafyaları da biliyoruz ve kara kışların yaşandığı, zulümlerin yaşandığı coğrafyaları da biliyoruz. İnşallah duamız odur ki bu mevsimsel anlamda gelen baharlardan ziyade daha çok ümmetin üzerine, efendim, ebedi baharların, sonsuz baharların gelmesi, ümmeti Muhammed'in içinde bulunmuş olduğu bu durumdan, bu acı tablodan bir an önce kurtulması ve hepimizin de gönlüne bu baharların gelmesi diye dualarımızı da yapmış olalım sevgili dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Kıymetli dinleyenlerimiz, Turkuaz Yayınları'ndan çıkan ve Funda Karayel'in kaleme aldığı 2025 yılında çıkan güzel bir çalışmayla programımızı başlatalım. Her yolculuk iz bırakır diyoruz bu kitabı sizlere takdim ederken. Kıymetli kardeşimiz Servet Sena Sorkun bu kitapla ilgili güzel bir kritik yazısı kaleme almış. Kitabın adı Rota Bilinmez. Evet, her birimizin bu hayatta bir rotası var, yürüdüğümüz. Hayatımızı bir manada tükettiğimiz, yol aldığımız, yolculuk yaptığımız, adımları attığımız ve yönümüzü çevirdiğimiz bir rotamız söz konusu. İşte evet, rota bilinmez demiş yazar Funda Karayel, ama her insan kendi rotasını şüphesiz bilmesi lazım. Rotasının ne tarafa olduğunu, ne tarafa gittiğini, yönünün nereye gittiğini bilmesi gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bazen bambaşka bir ülkeye gidip her şeye yeniden başlamak isteriz. Sevdiğimiz şehirlere, ülkelere yaptığımız seyahatlerimiz hep bu yeniden başlama hissini düşleyerek geçer. Başka bir şehirde yeni hayatımıza başlamak için yollarda olmak isteriz. Mesela havalimanları, otogarlar, tren istasyonları bizi bir duygudan diğerine sürükler. Her yeni aktarımda aslında arafta olduğumuz her tek yerin yolculuğa başladığımız an olduğunu anlarız. Evet, bir başlangıç vardır yolculuğumuza, bir de onun bitişi vardır. Evet, başlarken belki bir şekilde bir ikilem yaşayabiliriz. Acaba bu yolculuğa çıkalım mı, çıkmayalım mı? Efendim, bir şehir değiştirirken de böyle, bir ülke değiştirirken de böyle veya işimiz icabı bulunduğumuz yerden farklı bir yere giderken de bu şekilde. Evet, bir ikilem yaşarız ama o ikilem ne zaman sona erer? Artık yolculuğumuzu bitirip o menzildeki hayatımıza, yeni hayatımızda yeni bir sayfa açtığımızda bu ikilem biter, arkada kalanlar arkada kalır ve önümüze yeni bir sayfa açılmış olur. İnsan elbette ki hayatında bu tür duygular, bu tür anlar, bu tür işler yaşayabilir değerli dinleyenlerimiz. Birçok insanla bazen vedalaştığımız, bazen de kavuştuğumuz yerlere her şeye rağmen hayran oluruz. Zamanla bir yerlere değil, birilerine doğru yolculuk yapmaya başlarız. Gerçek şu ki başka bir şehre gittiğimizde bir şey değişmeyecek. Başka bir ülkeye, hatta başka bir galaksiye de gitsek aynı kalacak her şey. Değişimi hissedebildiğimiz tek zaman dilimi yolda olduğumuz o an olacak. Yani sabahın ilk saatlerinde yolda, otogarda, havalimanında olmaktan ötesi yok. Eğer bundan ötesinin var olduğuna inanıyorsanız, o zaman hikayelere de inancımız tam demektir. Gazeteci tonuyla edebi yoğunluk arasında dengeli bir çizgide yürüyen Funda Karayel'in Rota Bilinmez kitabı Turkuaz Yayınları'ndan çıktı ve birkaç ay içinde 3. baskıyı yaptı. Farklı ülkelerdeki imza günlerinde ilgi gördü bu kitap. Kitapta deneme ve öykülerinin ardı ardına ahenkle sıralanması, büyük fikirleri anlatıya zorlamaması ve onları sessiz rüzgarlarla metnin her noktasına yayması birçok gazetecinin köşesine de konu oldu. Dolayısıyla çağdaş öykü anlatımına yeni bir sessiz sahne kavramını sundu Funda Karayel. Bu kitabı Rota Bilinmez isimli bu kitapla değerli dinleyenlerimiz. Yazar bekleme salonlarının aynı anda hem tek düze hem tedirgin atmosferini okura taşıyabilmiş. O atmosferde kalabalığın ortasında yalnız kalanları iyi anlayacak, bir an kapı numarasıyla çantanızda aradığınız kimlik kartınız arasında bir çekişmeye gireceksiniz. Yazar beklemenin gölgesinden insan hallerini topluyor. Sahiciliği küçük ayrıntılarda buluyor. İnsanı ne tamamen yola çıkarken ne de vardığı yere kabul eden bir sınır çizgisi. Bu arada kalmışlık hissi kitabın bütününe yayılan bir araftalık hissini bize sunuyor. Yazar Funda Karayel'in Rota Bilinmez'deki dili gösterişten uzak, gösterişten kaçınmış. Onun dili çok şey söylemekten çok şey ima etmeyi daha çok öncelemiş. Bir gölgenin yansıması, kapı numarasının solukluğu, yürüyen bir ayakkabının tınısı. Okur bu kırılmalarda hikayeyi tamamlamaya çağrılır. Kitabın çeşitli öykülerinde okurun karşısına çıkan, sıkça çıkan bant sadece bir nesne değildir, ritimdir. Bir valiz durur, sonra hareket eder. Bu hareketin sessizliği metin için bir odak noktası olmalıydı. Fakat bir döngü haline gelerek okuyucuya metaforik bir alan sunar. Geçmişle şimdi, gelecek ile bugün arası. Yazar bu araftalığı dramatize etmemiş fakat imgesel ipuçları bırakmamış. Fermuarın sesi, tekerleklerin haleti ruhiyesi, bantın durup başlama arası. Bu ipuçlarının toplamı okurun belleğine sirayet etmiş. Biz de aynı şekilde sevgili dinleyenlerimiz, yazarın burada bize anlatmak istediği konularda olduğu gibi aslında yolculuklarımızı yaparken insan bir dinginlik içerisinde, bir sessizlik içerisinde ve bir tefekkür içerisinde o yolculuklarını yapar. Bir otobüs camından dışarıyı izlerken aslında yanımızdaki insandan kopuk bir vaziyette, onunla bir ilişki kurmadan, hatta etrafımızda olan bitenden de bir haber bir vaziyette dışarıyı izleriz ve dışarıdaki akan hayata bir anlam vermeye çalışırız. Hele hele bu duygu değerli dinleyenlerimiz her birimizde yaşanmıştır. Otogarlarda, toplu taşıma olan yerlerde, havalimanlarında. Buraların ne hikmetse kendine has bir psikolojisi, haleti ruhiyesi vardır. İnsanlar çok kalabalık bir vaziyette, toplu şekilde bir aradalar. Ancak her birisi kendi işinin peşinde, kendi derdinde adeta ve bir iç yolculuğa çıkıyormuş gibi insan o yolculuğu devam ettirir. Hele hele şehirler arası yolculuklarda, o otobüslerde gittiğimiz yılları şöyle hatırlayalım kendimizin veya hali hazırda gittiğimiz zaman şöyle bir hayal edelim. Otobüs yolculuklarımızın çok ayrı bir anlamı vardır. Evet, bazen o yolculuk bitmez. Efendim otobüste şöyle hafiften bir dertli bir müzik çalar, ona kulağımızı veririz. Uyku uyanıklık arasında bir yolculuk yaparız. Dinlenme tesislerinde inilir, oradaki hava başkadır. İnsanlar kimisi yemek yer, kimisi farklı şekillerde meşgul eder kendisini. Ama yolculuk asıl nedir? Yolculuk o menzile ulaşma gayretidir. İşte Bu Rota Bilinmez kitabında da aslında bizi bu anlamda bir takım şeylere dikkatimizi çekiyor. Yani o yolculuktaki ayrıntılara, yolculuktaki gördüğümüz nesnelere. Rota Bilinmez'in en çok beğendiğimiz yönlerinden bir tanesi, bir bölümü daha doğrusu, Yabancı Gölgeler. Bu bölümündeki karakter, aktarma salonunda kafasını ondan sürekli çeviren bir kadınla karşılaşır. Evet, yüzler geçici fakat yeni bir yüz, anlatıcının kendi ihtimaline, bambaşka bir dünyada olabileceği insanla karşılaşmasına vesile olur. O yüz, başka zamanlarda, başka devletlerde, farklı zamanlarda, bambaşka hikayelerde görünmüş olabilir. Bu iki insan havalimanında denk gelmese belki öteki dünyada bile yan yana gelemeyebilir. Zaten yazar bu iki yüzü karşı karşıya getirmeye, göstermeye özen göstermez. Konuşturmak istediklerini gölgeyle, ışıkla, silüetle duyurur. O silüet anlatıda daha kalıcı bir iz bırakır. Bu anlatım dikkatli düşünüldüğünde Sartre'nin varoluşçuluğunun da başkası kavramıyla örtüşür. Başkasının bakışı bizi biz yapar. Evet, ne diyor Sartre? Başkasının bakışı bizi biz yapar. Başkalarının Ayakkabıları adlı öyküde ise sıradan bir eşya insanın hafızasına dönüşür. Aşınmış topraklar, çatlamış deri, solgun bir renk, hepsi bir hayatın izlerini taşır. Karayel bu nesneleri birer duygu arşivine dönüştürür bu kitabın sayfalarında. Bu yaklaşım Gaston Bachelard'ın mekanın poetikasındaki eşyanın belleği düşüncesiyle kesişir. Fakat yazar Funda Karayel evin değil geçici mekanların poetikasını yazar. Havalimanı gibi geçiş alanlarında bile eşyalar bir süreklilik duygusu uyandırır bizlerde. Her valiz, her biniş kartı geçmişin ağırlığını taşır. İşte bu yüzden nereye gidersek gidelim, doğduğumuz yer arkamızda gelir. Arkamızdan gelir. Bir bavulun içindeki eşyalar karaktere ilaveten okurun belleğini tetikler. Çünkü Karayel'in dili herkesin bir valizle taşıdığı geçmişi hatırlatır. Yazar ritmi biçimle de kurar. Cümleleri kısa, nefesli, müzikal bir doku taşır. Anlatının atmosferine vücut veren tekrarlar mekanik değildir. Bir valiz dönüp durur ama her dönüşte başka bir şey taşır. Okur, satırlar arasında farkına varmadan aynı dairenin içinde yürüdüğünü hisseder. Zamanın doğrusal ilerlemediği bir anlatım, Walter Benjamin'in modernitenin döngüsel zamanı kavramını da bize çağrıştırıyor. Her an bir öncekine benzer ama hiçbiri aynı değildir. Her an bir öncekine benzer ama hiçbiri aynı değildir. Karayel'in anlatıcıları bu tekrarın içinde var olur. Bir kapı numarasının önünde, bir anonsun ortasında, bir ışığın altında. Rota Bilinmez kitabı, çağdaş Türk edebiyatı içinde arafta olabilmeyi bir destek, estetik haline getiren özel bir kitap. Bir ilk kitaba göre birçok hissi kusursuz sunmayı başarmış. Bir yerlere değil, birilerine yapılan tüm yolculukları anlamlı buluyorum. Karakterin gelişim gösterdiği öyküler bize kısa sürede yol alabilme konusunda hep ilham olmuş. Evet, güzel bir çalışma değerli dinleyenlerimiz. Funda Karayel'in Turkuaz Yayınları'ndan çıkardığı 160 sayfalık bir kitap ve yolculuklarımızı, seyahatlerimize başka bir anlam yükleyen, başka bir bakış açısıyla bakan ve bakmamızı sağlayan güzel bir çalışma. Hele hele bu zamanlarda, yani seyahatlere çıkacağımız şu bahar günlerinde, önümüzde inşallah yaz mevsimi var. Elbette ki herkesin mutlaka bir gezi planı vardır, bir seyahat planı vardır. Çünkü seyahatte de sıhhat vardır buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla seyahat ediniz, sıhhat bulunuz düsturunu da kendimize bir ölçü yaparak gittiğimiz yerlerde gördüğümüz yenilikler, yeni insanlar bizlere elbette ki yeni bir enerji verecektir. Yeni bir motivasyon kazandıracaktır bize. O yüzden yolculuklarımızı ihmal etmemek lazım. Hele hele sağlığımız yerindeyken, imkanımız var iken mutlaka gezilmesi, görülmesi gereken yerleri gezip görüp Oralardan da ibret almak gerekir diye düşünüyorum kıymetli dinleyenlerimiz, değerli dostlarımız. Efendim, bu kitabı sizlere takdim ettik. Şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kısa bir aradan sonra Kitap Dünyası programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim, radyolarını yeni açan siz sevgili dinleyenlerimizi, Erkam dostlarını tekrar muhabbetle selamlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli dostlarımız, Kesit Yayınlarından bir kitapla devam edelim inşallah. İlgimi çekti hem kitabın adı hem muhtevası. Türk hikayesinde kurumsal yozlaşma adını taşıyor bu çalışma. Fatih Kanter yazmış bu eseri bize. 1870 ve 1950'li yılları kapsayan, bu arayı inceleyen Türk hikayesinde kurumsal yozlaşma. Evet, Türk edebiyatı tabii ki belli dönüm noktaları yaşıyor. Şöyle geçmişe, edebiyat tarihine baktığımızda, özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde batılılaşma dönemi başladığında, son 200 yılda Osmanlı'nın tarih sahnesinden çekilmesinden 200 yıl zaman zarfında özellikle Batı hayranlığı, özellikle hem edebiyatımızda Batı hayranlığı çok daha kendini gösterir olmuş. Ve tabii ki bu da hikayelere, edebiyata yansımış. Evet, böyle bir çalışma. Bakalım nelerden bahsediyor? Türk hikayesindeki kurumsal yozlaşmanın tarihi nasıl? Buna bir bakalım hep beraber. Tarih büyük kırılmalarla şekilleniyor. Savaşlar, iktidar mücadeleleri, anlaşmalar, fermanlar, rejim değişiklikleri gibi hadiseler tarih yazıcılığında dönüm noktaları olarak belirlense de hayatın olağan akışı söz konusu kırılmalardan farklı seyirde ilerler. Dolayısıyla tarihi anlatılar hayatın gerçek yüzünü yansıtmak bakımından yetersiz kalır. Burada ortaya çıkan boşluğu edebiyat, özellikle roman, hikaye, tiyatro gibi kurmaca türler tamamlar. Roman, geniş çatışma alanı ve sınırsızlığıyla tarihsel anlatılar gibi daha büyük sorumluluklar yüklenebilirken, doğası gereği sakinlikten beslenen hikaye, hayatın kılcal damarlarındaki detayları gün yüzüne çıkarmaya daha müsait bir yapıya sahiptir. Bu çerçevede tarih sahnesinde gerçekleşen kırılmalardan farklı şekilde gündelik hayatın akışına dair ayrıntıları, hikaye türünün çatışmasızlığında görmek mümkündür. Türk modernleşmesi siyasi, askeri, ekonomik ve kültürel sahalarda birbirini tetikleyen pek çok yenileşmenin genel tanımını ihtiva eder. Tarihsel olarak 18. yüzyıla kadar geri götürülebilen Türk modernleşmesi, 19. yüzyılın ortalarında devletin resmi politikası olarak benimsenirken, 20. yüzyılın başında demokratikleşme hareketine, aynı yüzyılın ilk çeyreğinde ise yeni bir rejime yol açar. Görüldüğü gibi bir asrı aşkın tarihsel süreç siyasi olarak pek çok yeniliği beraberinde getirir. Söz konusu süreci Tanzimat Fermanı'ndan itibaren devlet vatandaş arasındaki ilişkiyi düzenleme faaliyeti şeklinde değerlendirmek de mümkündür. Öte yandan Türk modernleşmesi demokratikleşme tarihi olarak da okunabilir. Bu da aynı zamanda bürokratikleşme süreci anlamına gelir. Bürokrasi en genel tanımıyla devletle vatandaş arasındaki ilişkiyi ifade eder. İnsan topluluk içerisinde yaşarken bir takım kurallar geliştirir. Bu kurallar küçük çaplı toplumlarda sözlü geleneğe ve ahlaki ilkelere bağlı kalırken toplum kendi kendisini denetleyen bir mekanizmaya sahip olur. Demokrasi öncesi toplumlarda ise devletin başı kanunun kendisidir. Toplumun büyümesi ve demokratikleşmesi kuralların yazılı kanunlara dayanmasını zorunlu kılar. Artık iç denetimden ziyade devletin kurumsal denetimi söz konusu olur. Fakat devletin kanunlarını uygulayacak olanlar yine insanlardır. Denilebilir ki tarihsel bakımdan değişim süreci içerisinde olan toplumların içine düştüğü sancı ilk olarak yöneten, yönetilen ilişkisi ekseninde varlığını gösterir. Nitekim Türk modernleşmesinin miladı olarak değerlendirilen Tanzimat Fermanı da devlet ile tebaası arasındaki ilişkileri düzenlemeyi hedefleyen hukuksal bir metindir. devlet halk arasındaki ilişkinin seyrini siyasi, ekonomik veya tarihi anlamda nasıl ilerlediğini bize anlatıyor. Evet, Türk edebiyatı dil estetiğine dair meselelerin ötesinde öncelikle sosyal, siyasal çatışmalardan beslenerek modernleşmiştir. Bu anlamda yenileşme süreci ile alakalı her türlü sorun edebiyatın gündemine yerleşir. Devlet ve vatandaş arasındaki ilişkinin yeni şekli de söz konusu sorunların başına da gelir. Devlet her ne kadar yönetim bakımından demokrasiye doğru evrilse de bu niyet uygulamada karşılık bulamaz. Çünkü demokrasinin uygulayıcısı olması gereken memur ve bürokratlar kurumsal yozlaşmanın temsilcisi olur. Devlet ve vatandaş arasındaki bu sorunlu ilişki modern Türk hikayesinin en esaslı meselelerinden biri haline gelir. Hikaye, hayattan yakaladığı kesitler üzerine şekillendiğinde kurumsal yozlaşmanın en etkili örnekleri de bu türde kendini gösterir, karşımıza çıkar. Fatih Kanter, 1870-1950 yılları arasındaki Türk hikayesine bu nazariyeden yaklaşarak tarihsel bakımdan pek çok kırılmaya sahne olan 70 yıllık geniş bir zaman dilimini kurumsal yozlaşma bağlamında değerlendirir. Devlet kurumlarındaki şekilcilik, tembellik, yönetim ve denetim boşluğu, keyfilik, adaletsizlik, liyakatsizlik, adam kayırma, rüşvet, kırtasiyecilik, dal kavukluk ve nepotizm gibi sorunlara odaklanan Kanter, modernleşmenin gündelik hayatta detayda kalan problemlerini hikaye türünün imkanlarını dikkate alarak değerlendirir. Evet, devletin içerisinde gerçekten liyakatli olup hakkını vererek devletin yetkilerini, devletin imkanlarını bir emanet şuuruyla görüp ona göre davranan insanlar olmakla beraber bir taraftan da devletin imkanlarını suistimal eden, yanlış kullanan, efendim keyfi davranan, liyakatsiz olan, bir takım yanlış işlere bulaşan insanların da olduğunu zikretmek gerekiyor. Devlet her ne kadar kanun ve nizama dayanarak vatandaşıyla arasındaki gerilimi gidermeye çalışsa da 1870-1950 yılları arasındaki hikayelerde görüldüğü üzere aracı konumda olan memur ve bürokratlar bu ilişkiyi daha da çıkmaza sürükler. Bir taraftan görevlerini kötüye kullanan, kişisel ikballerini devlet menfaatinin önüne koyan memurların Türk hikayesindeki işlenişi gözler önüne serilirken bu çalışmada, diğer taraftan devlet kurumları arasındaki irtibatsızlık da hikayeler üzerinden örneklenir. Çalışma, geniş bir zaman aralığında kurumsal yozlaşmanın farklı şekillerini ortaya koyar. Buna göre bir Tanzimat metninin ardından 1940'lı yıllara ait bir Cumhuriyet dönemi hikayesinden örnekle karşılaşmak mümkündür. Böylece tarihsel bakımdan büyük kırılmalar ifade eden dönemlerin gündelik hayatta pek de farklılık arz etmediği, temelde modernleşme krizine dayanan problemlerin kendi içerisinde bir süreklilik çizgisine sahip olduğu anlaşılır. Bu bağlamda kurmaca edebiyatın, özellikle de hikayenin ayrıntıda kalan gerçeklerle alternatif bir tarih okumasına imkan sağladığından söz edilebilir. Yani tarihi meseleler, devletin içinde bulunmuş olduğu durum, yani bundan 100 sene önceki vaziyeti tarih kitaplarından okumanın yanında o dönemden bu döneme yazılmış olan hikaye kitaplarından da okuyarak anlayabiliriz. Çünkü yaşanılan sosyoloji bir şekilde kitaplara yansır, hikayelere konu edinir. İnsan tipleri, görevli insanların durumları, devlet görevlisi ise onların yapmış oldukları her halükarda hikayelere yansır. Dolayısıyla bu pencereden de okumak gerekir diye ifade etmek lazım. Evet, bu bağlamda kurmaca edebiyatın özellikle de hikayenin ayrıntıda kalan gerçeklerle alternatif bir tarih okumasına imkan sağladığından söz edilebilir dedik. Çalışmada kurumsal yozlaşmayı mesele edilen hikayelerin pek çoğunun ironik bir dili öne çıkardığı da vurgulanır. Ayrıca kitapta seçilen örneklerdeki tiplemelerde işte o dönemin bürokratlarının nasıl davrandıklarını hikayeye yansıtmış, buradaki alınan örneklerde de görüyoruz. Kitabı tekrar edelim sevgili dinleyenlerimiz. Fatih Kanter, Kesit Yayınlarından bu kitabı çıkarmış. Türk hikayesinde kurumsal yozlaşma adını taşıyor. Belki bugün bundan 100 sene sonrasına, bundan 50 sene sonrasına yazılacak olan kitaplarda da bu zamanki kurumsal yozlaşmayı görebiliriz, okuyabiliriz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken güzel bir çalışmayla programımızı hitama erdirelim. İSAM Yayınlarından çıkan kıymetli bir çalışma, değerli bir kardeşimizin kaleme aldığı ve bendenize de imzaladığı bir çalışma. Azerbaycanlı bir kardeşimiz Şahin Hancanov. Evet, Şahin Hancanov Azerbaycan'ın Şeki şehrinde. Kendisi İstanbul'da üniversiteyi okumuş. Şöyle kitabın ilk sayfalarında Şahin kardeşimizin kısa bir biyografisine bakalım. Doktorasını yapmış ki bu da doktora tezi olarak neşredilmiş İSAM Yayınlarından. 1989 yılında Azerbaycan'ın Şeki şehrinde doğdu Şahin Hancanov. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu 2012 yılında. Ve İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Ali Cevheri'nin Tercüme-i Nisab-ül İhtisab isimli eseri, Latinize ve Tahlil adlı teziyle yüksek lisansını, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Memlükler dönemi Hanefilerinde İçtihat ve Taklit Tartışmaları adlı teziyle doktorasını 2021 yılında tamamladı. Halen Şeki'de Şeki İslam Koleji'nde müdür yardımcısı ve öğretmen olarak görev yapmaktadır Şahin hocamız. Evet, kitabın adı Hanefi İçtihat Taklit Anlayışı Ne Zaman? Memlükler Dönemi bağlamında bir inceleme ismini taşıyor Şahin Hancanov'un bu çalışması. Hanefi İçtihat ve Taklit Anlayışı'nı Memlükler Dönemi bağlamında inceleyen bu çalışma, Memlükler Dönemi öncesi klasik Hanefi İçtihat ve Taklit Anlayışı'nı ortaya koymanın yanı sıra, bu dönemin çok mezhepli ve hukuki bakımdan çoğulcu yapısı çerçevesinde Hanefi usul düşüncesinde yaşanan değişim ve dönüşümleri ele almaktadır. Dört mezhebin resmi olarak bir arada varlık gösterdiği, kadılık ve fetva mekanizmalarının mezhepler arası etkileşimi açık olduğu bu dönem, Hanefi fıkıh düşüncesinin klasik mirasla yeni şartlar arasında yeniden şekillendiği kritik bir tarihsel bağlam sunmaktadır. Hanefi usulü fıkıh literatürünü merkeze alan bu eserde, İçtihadın tanımı ve şartları, içtihadın bölünmesi, müçtehitsiz asır tartışmaları, hadis-mezhep ilişkisi, telfik, mezhepler arası intikal, tek mezhebe bağlılık ve taklit anlayışındaki değişimler, dönemin ilmi ve hukuki ortamı dikkate alınarak incelenmektedir. Bu yönüyle çalışma, Memlükler dönemindeki mezhepler arası etkileşimin Hanefi içtihat ve taklit teorisine etkilerini ortaya koyarken, modern dönemde içtihat, taklit ve hukuki çoğulculuk meseleleri etrafında yürütülen tartışmalara tarihsel derinlik ve farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır, diyor yazarımız kitabının arka kapak yazısında. Evet, bu kitabı kıymetli Şahin hocamız bendenize imzalamış. Şöyle bir ifade kullanıyor: "Çok hürmetli Salih hocam, bu eseri zat-ı alinize takdim etmek benim için büyük bir şeref vesilesidir. Selam ve hürmetle Şahin Hancanov." Buraya da imzasını atmış. Evet, İSAM Yayınlarından çıktı dedik bu çalışma kıymetli dinleyenlerimiz. Güzel bir eser. 346 sayfadan oluşuyor. Bir doktora tezi olduğunu ifade ettik. Tabii ilgilisi olan hocalarımıza da bunu duyurmak lazım. Kitabın şöyle iç tarafına baktığımızda, ön söz ve girişten sonra birinci bölümde Memlük coğrafyasında siyasi, ilmi ve mezhebi durum başlığını görüyoruz. Selçuklar, Zengiler, Eyyubiler siyasi durumu anlatırken, ikinci bölümde ise Hanefi içtihat teorisi ve Memlükler dönemindeki dönüşümü başlığını görüyoruz. Sonra üçüncü bölümde Hanefi taklit teorisi ve Memlükler dönemindeki dönüşümü başlığını görüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Taklidin tanımı ve mahiyetine dair tartışmalar, Necmettin Tarsusi'nin Memlük Sultanına Çağrısı, Hanefi mezhebinde intikal düşüncesi gibi daha çok fıkhi konularda ilmi meseleleri hocamız irdelemiş ve güzel bir çalışmayı ortaya koymuş. İSAM yayınlarından çıkan bu eseri internet ortamından da bulabilir, satın alabilirsiniz. Değerli hocamıza da bu güzel çalışmasından dolayı teşekkürlerimizi arz ediyoruz efendim. Kıymetli dostlar, bu hafta da Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen siz sevgili kitap dostlarını, Erkam dostlarını tekrar muhabbetle selamlıyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.